Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu ve selamda Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Hazer 1401, Hicri Kameri 10 Cemadiyel Evvel 1444 ve Miladi 5 Aralık 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Han Abdümenaf Kıran ile Türkiye'de Haziran seçimlerinde Kürt oylarının etkisi üzerinden yapılan röportaj, İran masasından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve İran masalları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanı Sırbistan temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nazır Kenani nükleer anlaşma konusunda Amerika'yı eleştirdi. Tümgeral Bakire düşmanın İran'a karşı algı ve medya savaşı başlattığını söyledi. Devrim muhafızları güvenlik ve kolluk kuvvetleri düşmanın kiralık teröristlerini karşı koymakta tereddüt etmeyecek dedi. İşgal rejiminin önemli firmalarının temsilcileri Türkiye'ye gidiyor. Ve Moldova'nın kuzeyine kime ait olduğu belirsiz bir füze düştü. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belgrad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Parlamento Başkanı ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belgrad ziyareti kapsamında Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, bu görüşmede iki ülke cumhurbaşkanlarından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum sırasındaki görüşmesine değinirken, cumhurbaşkanları düzeyinde yapılan anlaşmaların uygulanmasının gerekliliğine vurgu yaptı. İran'ın iki ülke arasındaki ortak işbirliği komisyonunun 16. turunun Tahran'da düzenlenmesine hazır olduğunu belirten Abdullahyan, ortak komisyonun bu turu çerçevesinde gerekli mekanizmaların sağlanması ile ilişkilerin çeşitli boyutlarda iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ilerlemesini temenni etti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić, ilişkilerin gelişmesi için iki ülkenin kapasitelerine uygun adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı bugün ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Parlamento Başkanı ile ayrı ayrı görüştü. Emir Abdullahyan dün de Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dačić ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelere görüşmüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması ile ilgili tavrını eleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Kenani, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması ile ilgili tavrını eleştirerek, Amerika yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeli, Amerikalı yetkililer İran'ın baskı ve tehdit altında müzakere edip taviz vermeyeceğini biliyorlar. Müzakere mantığı denen bir şey var. İran'ın nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin tavrı oldukça nettir. İran, COEP anlaşmasına bağlıydı fakat anlaşmayı ihlal eden taraf Amerika hükümetidir. Avrupalı taraflar da yükümlülüklerini yerine getirmeden Amerika'nın anlaşmadan çekilmesini telafi edemediler dedi. İran'ın nükleer müzakerelerini sonuca bağlamaya çalıştığını aktaran Kenani, COEP sadece İran için gerekli olan bir anlaşma değil, onların da İran kadar anlaşmaya ihtiyacı var. Anlaşma metni masada ve taraflar müzakereleri en kısa sürede sonuçlandırabilir. Nükleer anlaşmanın Avrupalı ortaklarına da Amerika'ya boyun eğmemelerini tavsiye ediyoruz ifadelerini kullandı. Kenani Yemen hakkında Tahran'ın Yemen politikası nettir. İran, Yemen ile bölgede barış ve istikrarın tesisi için elinden geleni yapmaktadır açıklamasını yaptı. Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendiren Kenani şunları kaydetti. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem iki ülke hem de bölgenin lehinedir. İran'ın bu konudaki tutumu oldukça nettir. Anlaşmazlığın diyalogla çözülebileceğine inandığımız için 5 tur müzakere yaptık. Şimdi diğer tarafın pratik adımını bekliyoruz. Bu konuda Irak hükümeti de yapıcı çabalar göstermiştir. İran-Suudi Arabistan diyalog sürecine arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklayan Irak hükümetinin tavrını memnuniyetle karşılıyoruz. Sözcü Kenani bazı yayın organlarındaki Amerika donanması İran'dan Yemen'e gittiği düşünülen silahlara el koyduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakare düşmanın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı algı ve medya savaşı başlattığını, çünkü İran ile askeri olarak karşılaşmaktan hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Komutan Bakare dün bu şehirde yerli yetkililerin katılımı ile düzenlenen toplantıda İran'ın son sıralarda düşmanın çeşitli tehditlerine maruz kaldığını işaretti. Bu tehditlerin ülkede istikrarsızlık çıkarma ve halka eziyet etmek için olduğunu kaydetti. İran halkının tüm ekonomik sorun ve sıkıntılara rağmen düşmanın oyunları karşısında durarak itiraz ile kargaşayı birbirinden ayırdığını ifade eden Komutan Bakare, sözlerinin devamında Fars Körfezi'nin önemine dikkat çekerek Amerikalılar ve müttefiklerince İran'a yönelik çeşitli tehditlerin bu önemden kaynaklandığını söyledi. Genelkurmay Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede kendi iktidarı ile geçen iki senede hiçbir uçak gemisinin Fars Körfezi'ne girmediğini ve girilen aşamada kendilerinden 1000 deniz milinden uzaklıkta yer aldığını vurguladı.
İslam Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada polis, güvenlik, istihbarat, kolluk ve gönüllü seferberlik kuvvetlerinin kargaşa çıkaranlar, silahlı haydutlar ve düşmanın kiralık teröristlerine karşı mücadelede tereddüt etmeyeceğini ve müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. İslam Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada yargı erkeni Siyonist rejimin casusluk servisiyle bağlantılı kişilerin dosyasını yasal ve adli olarak incelemesine kararlı girişimi ve bu casuslardan dördünün idam kararını infaz etmesinden dolayı teşekkür ederek bu girişimin etkin caydırıcılık oluşturmak ve vatandaşların suç ve cinayet işleyenleri ciddi ve adil şekilde karşı koyacağı noktasındaki güvenini güçlendirmek için ümit verici bir adım olduğunu belirtti. Son günlerde Siyonist rejimin casusluk servisiyle çalışan 4 casus İran'da idam edildi.
İran Arabistan ile 2023 hac organizasyonu konusunda görüşme yapıldığını açıkladı. İran Hac ve Ziyaret Kurumu, Suudi Arabistan ile 2023 hac organizasyonu konusunda görüşme yapıldığını bildirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede İran vatandaşlarının hac ibadetine gerçekleştirmesi, hacıların güvenli bir şekilde ülkeye gelişi, taşınmaları ve konaklamaları gibi konular masaya yatırıldı. İki ülkenin hac yetkileri önümüzdeki ayda Suudi Arabistan'da bir araya gelerek 2023 yılı hac protokolüne de imza atacak. Daha önce Velayet-i Fakih'in hac ve ziyaret işleri temsilcisi Hüccetül İslam Abdülfettah Nevvab bu yıl hac sezonunda yaklaşık 40 bin İranlı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara gitti ancak gelecek sene 85 bin kişi hac ziyaretine gönderilecek demişti.
İran'ın Afganistan özel temsilcisi İran'ın çeşitli Afgan grupları arasında diyalog konusunu gündeme getirdiğini belirterek İran terörizmi ortadan kaldırmanın ve istikrarı sağlamanın tek yolunun halk tarafından bir hükümetin kurulmasından geçtiğine inanıyor dedi. İran'ın Afganistan özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi bir televizyon programına verdiği demeçte Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Kazimi Kumi, Amerika son bir yılda etnik dini savaşlar çıkartmak için çok uğraştı. Bu ülke İngiltere gibi müttefikleri ve bazı Arap ülkeleriyle Taliban ile İran arası çatışma için bir güvensizlik ortamı yaratmaya çalışıyor dedi. Kumi, Amerika ulusların çıkarlarından yana değil, bu ülke Afganistan gibi ülkelerde güçlü bir hükümetin oluşmasına izin vermiyor. İstikrarsızlık ve kaos, Amerika'nın yokluğunun Afganistan'da istikrarsızlığa neden olacağını kanıtlamak istediği şeydi ifadelerinde bulundu. Kazimi Kumi, İran'ın politikası yüce devrim liderinin talimatlarına dayanarak Afganistan halkını desteklemektir ve bu politika açıklanmıştır. Destek Afganistan halkına yardım etmek demektir. Afganistan halkı bu politikadan yararlanırsa İran'da yararlanır ifadesini kullandı. İran'ın çeşitli Afgan grupları arasında diyalog konusunu gündeme getirdiğini belirten Kumi, İran terörizmi ortadan kaldırmanın ve istikrarı sağlamanın tek yolunun bir halk hükümeti kurmaktan geçtiğine inanıyor. İran'ın işi müdahale etmek değil, güvenlik ve istikrar yaratmaktır ki bu uluslararası toplumu ikna eden bir konudur diye kaydetti.
İşgal rejimi İsrail'in en önemli firmalarından kalabalık bir heyet İstanbul'a gidiyor. Bloomberg HD'nin aktardığına göre Korsan rejimi İsrail'in en önemli 70'i yakın firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin davetlisi olarak İstanbul'a geliyor. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lin, başkanlığındaki heyet İstanbul'da ihracatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacak. Genel nitelikli alım heyeti aralarında demir ve demir dışı metaller, elektronik, elektrik, hububat, bakliyat, iklimlendirme, madencilik, kuru meyve, otomotiv endüstrisi ve tekstil ham maddelerinin de olduğu 13 sektörde yoğunlaşmış durumda. Görüşme TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve İşgalci Rejim İsrail Büyükelçisi İrit Liyanya'nın da katılımıyla gerçekleşecek.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda bakanlığın faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kasım'da tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK-KCK, 24'ü DAEŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi açıklaması yaptı. Çataklı açıklamasında İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının PKK örgütünün işi olduğunu işaretle PKK'ya karşı yapılan operasyon hakkında şöyle dedi. İç güvenlik operasyonlarıyla 2022 Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 50'si orta çaplı olmak üzere toplam 11.868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik toplam 1205 operasyon düzenlenmiştir. Türk yetkili Kasım ayında toplam 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Batı Şeria'daki Filistinli direnişçiler son 24 saatte ikisi ateş açma, biri el yapımı patlayıcı atma ve biri de Molotov kokteyli atma eylemi olmak üzere 18 direniş eylemine imza atarken 9 noktada da işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. Son 24 saat içinde Cenin'in kuzenindeki El Celem'e askeri kontrol noktasına el yapımı bomba atan Filistinli direnişçiler Nablus'taki Elon More Siyonist yerleşkesine ateş açtı. Filistinli direnişçiler son 24 saatte Ramallah'taki Beyit El Yahudi yerleşkesine ateş açtı ve Filistinli devrimci gençler Kudüs'ün Et-Tur beldesinde işgal güçlerine ait bir güvenlik kamerası direğini Molotov kokteyli atarak yaktı. Dün Kudüs'ün El-İseviye ve Ebu Diz beldeleriyle Ramallah'a bağlı Ahud köyüne işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Filistinli gençlerin işgal güçlerine ateş, taş ve havai fişek attığı bildirildi. Son 24 saat içinde Nablus'a bağlı Usarin beldesinde ve Tulkerem'in Güney Mahallesi'nde işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmaların yaşandı. Filistinli gençlerin işgal güçlerinin baskınlarına taşlara karşı koyduğu ifade edildi.
Hamas, Siyonist rejim elebaşı İzak Herzog'un Manama ziyaretinin çirkin ve utanç verici bir hareket olduğunu belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze'deki siyasi dairesi başkanı Basim Naim, işgal rejimi başkanı Yitzhak Herzog'un Bahreyn ziyaretini değerlendirerek bir Arap ülkesi devlet başkanının en büyük terör örgütünün lideriyle görüşmesinin çirkin ve utanç verici olduğunu söyledi. Naim konuyla ilgili yaptığı açıklamada Manama'nın tarihi boyunca Filistin'den yana olduğunu hatırlattı ve ziyaretin Filistinli gençlerin kanlarının İsrailliler tarafından oluk oluk akıtıldığı, Filistin kentleri ve köylerinde yargısız infazların yapıldığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. İşgalcilerin Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların saygınlığını çiğnediklerini ve Arap halklarının Katar'daki Dünya Kupası'nda işgal rejimiyle normalleşmeyi reddettiklerini, açıkça ifade ettiklerini bildiren Naim, bazı Arap liderlerinin halkların iradelerini zorla değiştirmeye çalışmalarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Naim yöneticilerin meşruiyetinin kaynağının ümmetin düşmanlarına ve planlarına güvenmek değil halkların iradesi olduğunu belirtti. İsrail'le normalleşmeye karşı Bahreyn ulusal girişimi Herzog'un Bahreyn'in başkenti Manama'yı ziyaretinin Arap-İsrail çatışması duvarında açılmış yeni bir delik olduğunu, düşmanla normalleşmeyi reddeden Bahreyn halkına hakaret anlamına geldiğini, Bahreyn halkının İsrail'i Filistin topraklarını gasp eden ve halkını öldüren bir düşman olarak gördüğünü söyledi. Bahreyn halkının 74 yıldır soykırıma maruz kalan Filistin halkının yanında olduğunu bildiren Bahreyn ulusal girişimi işgalcilerin cinayetlerinin normalleşme anlaşmalarından sonra arttığına dikkat çekti. Bahreyn halkının siyasi gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının çoğunluğunu temsil eden Bahreyn ulusal girişimi Bahreyn hükümetinden Arap halklarının ve İslam ümmetinin düşmanı olan İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye son vermesini, Bahreyn'e ve halkına zarar veren ve Filistin halkını sırtından bıçaklayan normalleşme anlaşmasından çekilmesini istedi. İsrail rejimi başkanı Herzog dün Bahreyn'e giderken ziyaretin işgal rejiminden Fars Körfezi ülkelerine başkan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğu ifade edildi. İşgal rejimin radyosu Herzog'un Manama'da Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ile görüştükten sonra bugün Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle görüşmek üzere bu ülkeye gittiğini duyurdu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Moldova İçişleri Bakanlığı sınır polisinin ülkenin kuzeyine bir füze düştüğünü belirlediğini duyurdu. Füzenin kime ait olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi. Daha önce de Polonya topraklarına birkaç füze düşmüştü. Ukrayna ilk başta bu füzelerin Rusya tarafından atıldığını ileri sürmüştü. Ama yapılan incelemelerin füzelerin Ukrayna'ya ait olduğunu bildirdi. Amerika ve NATO da füzelerin Rusya'ya ait olmadığını da açıklamıştı.
Viyana'da uluslararası kuruluşların Rusya daimi temsilcisi Mihal Ulyanov petrol için tavan fiyat belirleyen Avrupa'nın gelecek yıl Rusya petrolü olmadan yaşayacağını belirtti. G7'nin Rus petrolünün varil başına 60 dolarlık tavan fiyat belirlemesine tepki veren Rus diplomat sosyal medya üzerinden şunları yazdı. Moskova tavan fiyatını destekleyen ülkeleri petrol tedarik etmeyeceğini vurguladı.
Ve Güney Kore Savunma Bakanlığı Kuzey Kore'nin deniz sınırında yakın doğu ve batı tampon bölgelerine yaklaşık 130 adet top atışı gerçekleştirildiğini açıkladı. Kuzey Kore Güney Kore sınırında top atışları gerçekleştirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin yerel saatte 14.59'da iki ülke arasındaki deniz sınırının doğu ve batı tampon bölgelerine yaklaşık 130 top atışı gerçekleştirdi bildirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye'nin Suriye topraklarının işgaline yönelik çelişkili yaklaşımı konusunda. Suriye yönetiminin karşı çıkmasına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin güneyinde Suriye ve Irak topraklarında güvenlik şeridi kurmak için kararlı olduklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkenin güneyinde 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridinin mutlaka tamamlanacağına işaretle terör koridorunun kurulmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Şam yönetimi Erdoğan yönetiminin yeni kararını Suriye'nin ulusal egemenliğinin ihlali ve bu ülkenin topraklarının diğer kısımlarını işgal etme çabası olarak nitelendiriyor. Ankara yönetimi defalarca Suriye topraklarında gözü olmadığını deklare etmesine rağmen ancak pratikte yaptıkları eylemler bunu kanıtlamıyor. Daha önce defalarca Amerika'yı PKK başta olmak üzere Kürt milis güçleri desteklemekle suçlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında Amerika gibi ülkelerin Türkiye'nin sınırlarının güvenliğinin sağlanmasına karşı olduklarını da belirtti. Erdoğan, terör örgütü üyelerinin Türkiye sınırları dışında eğitim görerek her fırsatta Türkiye'ye saldırdığını sözlerine ekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında açık şekilde Amerika'nın teröristleri desteklediğini işaret ederek teröristleri destekleyen diğer ülkelerin ismini işaret etmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerinin başka bir bölümünde Amerikalıların binlerce kilometre öteden gelerek Türkiye'ye karşı vekalet savaşı yürüttüğünü ve kendi sınırları yakınında terör örgütlerini desteklediğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Amerika'nın Türkiye'nin menfaat ve çıkarlarına ters düşecek şekilde Suriye topraklarında faaliyet göstermekte olduğunu yansıtıyor. Aslında Amerika ve Türkiye NATO'nun iki önemli müttefiği sayılıyor ve Ankara defalarca bu hususta şikayetçi olmuştur.
Türk ordusu geçen 70 senede her daim Amerika'nın menfaatlerine hizmet ederken gelinen aşamada Amerikan askeri güçleri Suriye topraklarındaki varlığı ve faaliyetleri Türkiye'nin menfaatlerine zarar vermekte. Bunun için Ankara yönetimi 2018 yılından beri Amerika ve Avrupa Birliği'nden bağımsız bir politika takip ederek Suriye'de Ankara'nın ulusal çıkarının temini peşinde olmuştur. Erdoğan'ın Amerika'ya doğrudan hitap etmesine rağmen Türkiye'nin Suriye'deki bazı hedefleri bu ülkenin bölgedeki müttefikleriyle örtüşmüyor. Aslında son günlerde 19. Astana Süreci Garantör Ülkeleri Toplantısı'nda İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti de heyetleri terör yapılanması ile mücadeleye vurgu yaptıkları bir sırada Ankara yönetiminin son yaklaşımı düşündürücüdür. Bundan önce de Astana Süreci Garantör Ülkeleri Suriye topraklarında terör yapılanmaların artan faaliyetlerini kınarken terörizmin tüm şekilleriyle mücadele için ortak ve güçlü işbirliğinin sürmesine vurgu yapmışlardır. Astana süreci garantör ülkeleri devlet başkanlarının gerçekleşen son toplantının çok başarılı toplantılardan biri olduğunu ifade etmelerine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı ülkeye döndükten sonra büyük ölçüde kendi yaklaşımlarından vazgeçmiştir. Demek ki Erdoğan'ın bölgesel ve uluslararası toplantılarda aldığı kararlar Ankara'da değişebilir. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni yaklaşımı bölgede eleştirilere yol açmıştır. Nitekim Rusya yönetimi bu bağlamda Türkiye'ye tavsiyelerde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı da geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de ortak debriyevi herhangi bir gerekçe sunmadan askıya aldığını belirterek teorisyen İHA ile Rusya'nın Suriye topraklarında yer alan HİMİM hava üssüne saldırmak istediğini duyurdu. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün sınırlarda güvenlik şeridinin oluşturulmasına ilişkin sözleri Suriye ve Irak topraklarında başlatılan yeni hava harekatının ardından geldi. Türkiye güvenlik endişeleriyle bu ülkelerin topraklarında operasyon düzenlerken aynı ülkelerde istikrarsızlığa yol açıyor uzmanlara göre Erdoğan yönetiminin sunduğu argümanlar pek sağlam belgelere dayalı değildir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Ali Halefi ve İsrail rejimlerinin Herzog'un Manama ziyaretinden karşılıklı hedefleri konusunda. Siyonist rejim başkanı İshak Herzog dün Bahreyn'e gerçekleştirdiği ziyaretinde bu ülkenin kralı Hamad bin İsa ile görüştü. Bu ziyaret Bahreyn kralının dev daveti üzerine gerçekleşti. Herzog dün Bahreyn'e gitmeden önce yaptığı açıklamada Bahreyn Kralı'nın daveti üzerine Manama'ya gideceğini duyurmuştu. Şimdi akla gelen soru şu, acaba Bahreyn Kralı neden Siyonist rejim başkanını Manama'ya davet etti? Anlaşılan birinci neden şu ki, Ali Halife rejiminin meşruluk zafiyetini yabancı yetkililerin ziyaretleriyle telafi etmeye çalışmasıdır. Bunun için son seçimlerden önce Katolik dünyasının manevi lideri Papa Francis'i Manama'ya davet etti. Seçimler sonrasında Manama, işgal rejimi başkanı davet ederek ona ev sahipliği yaptı. Ali Halife rejiminin işgalci Siyonist rejim ile ilişkileri tam olarak normalleşme çabaları, bu rejimin kendi halkıyla yaşadığı krizi gösterdiği ifade edilebilir. İkinci neden ise Ali Halife rejiminin kendini dinler arası diyalogdan yanaymış gibi göstermeye çalışmasıdır. Ali Halife rejimi Bahreyn'de Şii Müslümanları ve aktivistleri bastırırken kendini Hristiyanlar ve Yahudilerin savunucusu olarak pazarlıyor. Papa Francis ve işgalci rejim elebaşı Herzog'un Manama'nın ev sahipliği yapması bu çerçevede değerlendirilebilir. Üçüncü neden ise Bahreyn yönetiminin Siyonist rejimiyle ilişkilerini geliştirmek suretiyle kendi güvenliğini bu rejimin desteğiyle takviye etmeye gayret göstermesinden ibarettir. Bu çerçevede Bahreyn'de Siyonist rejime her türlü muhalefete ceza uygulanıyor.
Bahreyn'in siyasi aktivistlerden Abdulhadi Hoca, ırkçı İsrail rejimine hakaret suçlaması ile tutuklandı. Ondan önce de iktidardaki ailenin üyelerinden olan Muhammed Ali Halife, Bahreyn Kültür ve Tarihi Eserler Kurumu Başkanlığından Siyonist rejimin Manama Büyükelçisi İtan Naiye ile el sıkışmadığı için uzaklaştırıldı. Ancak Siyonist rejim Herzog'un Bahreyn ziyaretiyle hangi hedefler peşindedir? Herzog'un ziyaret amaçlarından biri kuşkusuz Bahreyn ile ilişkileri geliştirmektir. Bahreyn 2020 yılında korsan rejim İsrail ile normalleşme sürecine başladı ve 2 sene sonra ikili ilişkiler ilerledi. Ancak Herzog'un Bahreyn ziyareti ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bugün gerçekleştirdiği ziyaretinin en önemli hedefi bu rejimin menfur bir rejim olmadığını gösteriyor. Özellikle Katar'da Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında çeşitli Arap ülkelerinden vatandaşları Siyonist İsrail medyasına röportaj vermeyi reddettikleri gibi açık şekilde Filistin'e destek verdiler. Hatta Fas'ta oyuncu Cevad Elyamak, Kanada karşısındaki galibiyetin ardından Filistin bayrağını kaldırarak omuzunda taşıdı. Herzog Dünya Kupası sırasında Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdi. Ziyaretiyle rejimin menfur olmadığını kanıtlamaya çalıştı. Oysaki son günlerde Bahreyn halkı tarafından Herzog ziyareti ve ilişkilerine normalleşmesini protesto etmek için defalarca gösteri düzenlenmiştir. Bu eylemler yüzünden Ali Halife rejimi Herzog ziyareti öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Bahreyn devriminin manevi lideri Şeyh İsa Kasım ise Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirmenin ihanet olduğunu, Bahreyn topraklarından Siyonist rejimin başkanının kötü adımlarıyla kirlenmesinin onurlu Bahreynlilerin kabul etmeyeceği bir karar leki olduğunu vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Konda Araştırma Şirketi'nin yönetmeni ve sahibi Bekir Ağırdır'ın seçimlerle ilgili Kürt seçmeninin oy oranı hakkındaki etkisi hakkında uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran'ın görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Ağırdır'ın görüşüne göre ittifakların oy oranları 40-42 civarında değişiyor. Bunun üzerine de Kürtlerin oy oranının etkili olacağı konusu vurgulanıyor. Kaldığımız yerden röportajımıza devam ediyoruz efendim. Şimdi gündemde özellikle altılı masanın yani tutumlarıyla ilgili bir takım tespitlerde bulunduğunuz Kürtlere yönelik. Geçenlerde HDP grubuyla AK Parti bir heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirdi biliyorsunuz. Sayın Meral Akşener çok tepkiliydi bu konuya. Özellikle Kürtlerle AK Partili temsilcilerinin bir araya gelmesine. Şimdi İYİ Parti sizce bundan sonraki aslında süreçte seçimlere yaklaştıkça nasıl bir tutum sergileyecekti Kürtlere karşı? Daha sonra da bu tutumu sürdürecek mi? Yoksa geçici olarak bu altılı masada sadece Kürtleri küstürmesin diye bir takım yaklaşımlarda bulunacak sizce? Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz?
Yani bence İYİ Parti oynak bir yerdedir. İYİ Parti zaten yani kuruluş felsefesi olarak da MHP'den farklı bir parti değildir çok. MHP'nin bünyesinden doğmuştur. Yani ideolojik olarak da MHP'ye yakın bir partidir. Dolayısıyla sık sık sizin de belki duyduğunuz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e İYİ Parti'ye çağırıp yaptığına biz hepimiz şahit oluyoruz. İYİ Parti'nin seçimin arifesinde durum kritik olduğu zaman özellikle de Kürtlere bir hak verme durumu pazarlığı söz konusu olursa Kürtler bu hakları almasın diye her an cephe değiştirebilecek bir pozisyondadır. Benim gördüğüm budur. Yani İYİ Parti Millet İttifakı'na yeterli bir şey de güven de vermiyor. CHP de bunun farkındadır. Diğer partiler de İYİ Parti'nin her an pılını pırtını toplayıp masadan ayrılma ihtimalini de gözetiyorlar. Bundan dolayıdır ki Cumhurbaşkanı da yani herhalde belli verilere dayanarak bu çağrıları yapıyor. Yoksa bu kadar Meral Akşener'e veya İyi Parti'ye çağrıda bulunmaz. Şimdi yani özellikle bazı partiler AKP, CHP ve MHP, İyi Parti Türkiye'de bu ünite yapının değişmemesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Şimdi eğer Kürtler kendi haklarını pazarlık konusu yaptığı masaya getirseler, bu aynı zamanda şeyi de beraberinde getirecektir. Yani Türk milliyetçiliğini de ayrı bir cepheye sürükleyecektir. Peki ne olur sonuçta? Evet, yani Kürtlere elini uzatanlar belki kaybedebilir kısa elinde bu son önümüzdeki seçimde. Ama bir sonraki seçimde Kürtlerle hareket edenler kazanır. Ben bundan eminim. Fakat acaba Türkiye siyaseti bu bir en azından bir seçim dönemini düşünecek kadar uzun erimli düşünebilir mi? Bu konuda da çok şey değil, yani umut verici bir durum söz konusu değildir. Türkiye'de Kürtlerin oyları gerçekten önemlidir, gerçekten etkilidir. Kürtler kendi güçlerinin farkına varsalar, bu güçlerini pazarlayarak kendi haklarını da Türkiye'de elde edebileceklerdir. Yani bunun kaçınılmaz bir şeydir. Onun için İYİ Parti'nin durumunu ben şahsen çok yani yerinde duracağına inanmıyorum. Eğer İYİ Parti altılı masada kalırsa, bu demektir ki altılı masa HDP ile hiçbir dirsek teması kurmayacak ve Kürt siyasetinin de yanında olmayacaktır. Onlar o hesabı yapacaklardır. Şimdi HDP'siz de iktidara gelmeleri mümkün değildi. Tam tersine onların bu kadar yani muhalefet olmalarına rağmen Kürtlere karşı bu kadar katı bir muhafazakar tutum içine girmeleri Kürtleri daha çok kızdıracaktır. Bu da onları AKP'ye doğru yönlendirebilir. Kürtler belki böyle bir komünizyondan bu seçimlerde hiçbir hakkını herhangi bir tarafa kabul ettirmeyebilirler. Ama bu sefer de yine AKP'de Millet İttifakı bir daha gelme ihtimali doğacaktır. Onun için gerek muhalefetin gerekse iktidarın Kürt oylarını düşünürken sadece onları oy olarak değil, bir de Kürtlerin hakkını da düşünmesi gerekiyor. Benim söyleyeceğim bunlardır. Eğer bu Kürtlerin haklarını düşünmeden sadece oylara gülseler, iki tarafı hayal kırıklığına uğrayabilir.
Evet. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Abdülmenaf Bey.
Ben de teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile Haziran ayında yapılacak seçimler konusundaki araştırmalar konusu etrafında Kürt seçmeninin oy oranı ile ilgili bu oyların etkisi hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlemiş oldunuz bugünkü yayınımızda. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İtalya'nın başkenti Roma'da sokağa çıkan göstericilerin ülke yönetiminin ekonomik politikalarını ve Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatlarını protesto etmesi, Siyonist rejimin Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Filistin gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Filistin'in kurtuluşu için tek çözümün silahlı direniş olduğunu vurguladı. Sputnik'e göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin'i özgürleştirmenin ve desteklemenin tek yolunun silahlı direniş olduğunu vurguladı. Naim Kasım'ın paylaşımında şu ifadeleri yer verildi. Siyonist bir cani, Nablus'ta Filistinli bir genci dünyanın gözü önünde şehit mi ediyor? Siyonistlerin cinayetlerine karşı Filistin ulusunu kim destekliyor? Siyonizm tehlikesine karşı dünyayı kim destekliyor? Şikayetlerimizi Siyonistlerle el ele veren emperyalist güçlere götürmeyiz. Filistin'in kurtuluşu ve desteklenmesi için tek çözüm silahlı direniştir.
İttilat gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin sosyal medyadan paylaştığı mesajda Avrupa'da hükümetlerin halkın protestolarını bastırma eylemlerini eleştirmesi, İngiltere'de sağlık çalışanlarının greve gitmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken Cevan gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sırasında Filistin'e verilen desteklere dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın en büyük galibinin Filistin olduğunu söyledi. Katar'da Filistinlilere desteklerini gösteren futbol severlerin davranışını olumlu karşılayan Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Dünya Kupası'nın en büyük galibi Filistin'dir. Bu organizasyonun en büyük kaybedeni de Arap halklarını utanç verici normalleşme süreciyle bağdaştıramada başarısız olan Arap devletleridir dedi. Filistin'in en çok Arap dünyasının kalbinde, aklında ve vicdanında yer aldığını belirten Damuş şunları kaydetti. Filistin aynı zamanda Katar 2022 Dünya Kupası'na katılanların dilinde yer alıyor. İsrail ise marjinalleştirildi çünkü Arap, Müslüman halklar ve özgürlüksever uluslar bu rejimden bahsetmiyor. Bunlar şimdiki genç nesillerin ve gelecekteki nesillerin İsrail diye bir şeyi tanımayacağını gösteriyor. Hizbullah yetkilisi Lübnan'ın normalleşmeyi destekleyenlerin eline geçmesine veya normalleşme sürecinin parçası olmasına izin vermeyeceğiz. Filistin meselesi bizim için temel bir konu olmaya devam edecek ve herkes Filistin'in kurtuluşu için çalışmalıdır diye ekledi.
Tahran Radyosu.
Cam-ı Cem gazetesinde ise Bahreynli din aliminin Siyonist rejim elebaşının Bahreyn ziyaretine tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreynli önde gelen din alimi Şeyh İsa Kasım, Siyonist rejim elebaşı İshak Herzog'un Manama'yı yaptığı ziyareti attığı tweetiyle tepki gösterdi. Şeyh İsa Kasım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek ihanettir ve Bahreyn topraklarının Siyonist rejim başkanının uğursuz adımlarıyla kirletilmesi milletimizin onurunun kaldıramayacağı bir rezalettir ifadesini kullandı. Bahreyn halkı bu sırada Siyonist rejim ele başına karşı sokaklarda ülkemizden defolun, İsrail kahrolsun, İshak Herzog kaybol, İsrail devrilmeli, İsrail teröristtir, Amerika devrilmeli sloganları attılar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Joe Biden adaylığının tartışma konusu olması,
Amerika'nın Uluslararası Kalkınma Ajansı'na bütçe ayırması,
Amerika'nın Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının hezimeti,
Amerika ekonomisinin gelecek yıl resesyon tahminlerinin öngörülmesi,
Cumhuriyetçilerin Biden'e Ukrayna'ya gönderilen silahlar hususunda denetimleri sıkılaştırması baskısı,
Amerika'da silahlı şiddetin iyice artması
ve Amerika ve Çin'in rekabetinin yeni aşamaya taşınması,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı gelecek 5 yıl içerisinde Irak'taki faaliyetlerinin devam etmesi için 25 milyon dolarlık bir bütçe belirledi. Bu bütçe tahsisinin amacının sivil toplumu desteklemek olduğu ve ajansın Irak'ta kadın ve gençlerin kamusal alana ve iklim değişikliği faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlara katılımını artırmak istediği ileri sürülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı kurulduğu 1961 yılından bu yana Amerikan kalkınma modelinin destekleyicisi olarak hareket etmiş ve bu yolla başta yerli kalkınma modeli olmak üzere diğer kalkınma modellerini ortadan kaldırmaya çalışmış. Böylece yapısal sorunların kaynağı haline gelmiştir. Bu ülkelerdeki krizlerin meydana gelmesine de yol açmıştır.
Aslında Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın temel misyonu, dünya çapında kalkınma programlarının birleştirilmesi ve Amerikanlaştırılmasıdır ve bu yardımları alan ülkelerin kısa vadede mutlu ve tatmin olmalarıdır. Ancak uzun vadede kültürel çatışmaların ortaya çıkması, farklı alanlarda yapısal krizler yaşanması ve bu krizlerde bu ülkelerin boğulmaları hep yaşanan bir olay olmuştur.
Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın ortak ajansı olarak resmen tanıtıldı ve bu nedenle bu ajansın Irak'taki faaliyetleri bu iki bakanlığın yönetiminde teşkilatın Irak'taki faaliyetleri ülkenin Amerika tarafından işgal edildi 2003 yılında başladı. Ancak Amerika'nın askeri olarak çekileceğinin açıklanmasının ardından faaliyetleri genişledi ve şu anda Amerika'nın kültürel diplomasisinin ana araçlarından biri olan ajans, Irak toplumunu etkilemek için her yıl Irak'ta kapsamlı faaliyetler yürütüyor. Fikri, kültürel ve ekonomik alanlarda politikaları hayata geçirmeye çalışıyor.
Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı, Irak'ta farklı başlıklar altında 8 program uygulamış olsa da pratikte şu ortaya çıktı. Birincisi, teşkilatın faaliyetlerinin odak noktası neredeyse gelişmiş 3 il olan Erbil, Bağdat ve Basra'ydı ve uzak ve marjinal bölgelerde hiç veya çok az faaliyet vardı ve ikincisi, teşkilatın faaliyetlerinin odak noktası eğitim ve siyaset idi. Iraklı yetkililer arasında yürütme ve yönetim personelinin eğitilmesi hep bir öncelikti ve sağlık ve tedavi gibi kategorilere daha az ilgi gösterildi.
Uygulamada Amerika sivil kurumların güçlendirilmesi çerçevesinde fon tahsisini tamamen siyasi amaçlar doğrultusunda, hatta bunun da ötesinde yumuşak bir darbe oluşturmak için kullanıyor ve sonuçta Irak'ın o zamanki başbakanı Adel Abdülmehdi'nin meşru hükümetinin devrilmesi de bu sürecin sonucu sayılabilir. Adel Abdülmehdi hükümeti ise Irak'ın yeniden inşaat sürecini hızlandırmak ve onun tesis ve imkanlarını da artırmak için Çin'e yakınlaşmak istedi ve Amerika bunu anlayarak ona karşı hareket etti. Amerika eğitti sivil hareketler aracılığı ile insanların sokak gösterileri aracılığı ile böyle bir istifaya zemin hazırladı. Amerika bu politikalarla Irak'ın iç ve dış işlerini yönetti ve aynı zamanda Irak'ın petrol kapasitesinden yararlanarak dünya piyasalarında petrol fiyatlarının yükselmesini engelledi.
Amerika'nın Irak'tan askeri olarak çekilmesi henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, Irak'tan tam olarak askeri olarak geri çekilmesi ve Irak'taki askeri işgalin sona erdirilmesi talepleri ciddileştiğinden, Amerika stratejik bir anlaşma imzalayarak askeri varlığını ekonomik hale getirmeye çalıştı. Sivil toplum denen şeyin güçlendirilmesi bu yönde atılmış bir adımdır. Irak'ta bu gibi şüpheli bütçeleri tahsis eden Amerika'nın tehlikeleri ve sömürücü eylemleri ile başa çıkmada bir ikilem var. Birincisi, Irak hükümetinin bu tahsisatı durdurması, ikincisi ise bütçenin kendisi tarafından devralınması. Hiç şüphesiz bu bütçenin ayrılması Irak'ın iç işlerine açık bir müdahaledir ve Amerikan işgalinin henüz bitmediği ve şekil değiştirdiği anlamına gelmektedir.
Tahran Radyosu.
Amerika ve ortaklarının Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya yönelik yaptırımları ve maksimum baskı uygulamaya başlamasından ve Nicolas Maduro'yu devirmeye çalışmalarından 10 yıl geçerken, şimdi başta Ukrayna Savaşı olmak üzere siyasi değişikliklerle enerji tedariki sıkıntılarını gidermek için Venezuela'dan yardım istemek zorunda kaldılar. Amerika Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Chevron Oil Company Venezuela'da petrol üretmesine veya petrol ürünlere ihraç etmesine izin veren 6 aylık bir lisans aldı. Zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarından dolayı Latin Amerika'nın en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela uzun yıllardır Washington ve müttefiklerinin baskısı altında. Hatta özellikle son yıllarda Washington ve Avrupalı müttefikleri çeşitli cezalandırıcı politikalar benimseyerek bu ülkeyi kendi politikalarına boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda ağır siyasi ve ekonomik yaptırımlar, iç muhalefete yardım, muhalefet lideri Juan Guaido'yu destekleme, darbecilere destekleme ve hatta Maduro'yu askeri saldırı ile tehdit etme gibi çeşitli politikalara başvurdular.
Ancak tüm bunlara rağmen Caracas, Washington'a umut bağlamadan faaliyetlerini sürdürerek enerji sektörüyle batı para ve bankacılık sisteminin yaptırımlarına rağmen özellikle son aylarda önemli bir ekonomik büyüme kaydetmiştir. Bu konuda Maduro açıkça Venezuela, Amerika yaptırımlarının neden olduğu 4 yıllık enflasyon ardından ekonomik büyümeye geri döndü dedi. Ama şimdi dünyadaki enerji krizi Amerika ve Avrupa'yı Venezuela'ya karşı politikalarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Ukrayna'daki savaşın ardından yaşanan enerji krizi ve başta Rusya'dan gelen doğalgaz olmak üzere enerji ihracatının kesintiye uğraması artık Avrupa'yı zorluyor. Birçok Avrupa ülkesi yaygın sosyal ve ekonomik krizlerle karşı karşıya ve yaklaşan kıştan endişe duyuyor.
Bu konu Amerika'nın Venezuela'ya yönelik politikasını bir nebze de olsa gözden geçirmesine neden oldu. Amerika Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Chevron Oil firması Venezuela'da petrol üretmesi veya petrol ürünleri ihraç etmesine izin veren 6 aylık bir lisans aldı. Bu izne dayanarak Kaliforniya merkezli San Ramon sondaj şirketi 2019'dan beri durdurulan Venezuela ham petrolünün ihracatını da yeniden başlatabilecek. Venezuela'da siyasi uzman Bassam Tajaldin, Amerika, Avrupalı müttefiklerindeki ekonomik, sosyal ve enerji sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için Venezuela'ya yönelik petrol yaptırımlarını azalttı, diyor. Bu yeşil ışığa paralel olarak Venezuela hükümeti heyetiyle muhalefet arasındaki müzakereler geçtiğimiz aylarda yapılan gayri resmi görüşmelerin ardından Norveç'in ara buluculuğu ile yeniden başladı. Bu görüşmede iki heyetin Amerika'nın Venezuela'ya yönelik petrol yaptırımlarının azaltılmasına mümkün olduğu ve bu ülkede temel sosyal hizmetlerin sağlanmasına dair bir anlaşmaya imza atması bekleniyor.
Miami Herald gazetesine göre Amerika, Venezuela muhalefetindeki liderlik çatışmasına müdahale etmiyor. Bu ülkenin muhalefet lideri Juan Guaido'nun Washington'un desteğini kaybetmesinden söz edilebilir. Aslında Washington şimdi Venezuela'nın petrol ve gaz ihracatının önünü tekrar açmaya çalışıyor. Amerikalı yetkililer Venezuela'ya yönelik yaptırım politikalarının başarısızlığını kabul etmeseler de pratikte Amerika politikalarının başarısızlığı daha belirgin hale gelmiştir. Bu bağlamda Maduro mevcut tek kutuplu ve sömürgeci dünyanın insanlığın sorunlarını çözmekten ve ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz olduğuna işaret ederek farklı ülkelerin katılımıyla hegemonyadan arınmış çok kutuplu ve çoğulcu bir dünyanın doğuşunu öngördüğünü belirtti.
Yeni bir CNN anketine göre demokratlar ve demokrat eğilimli seçmenlerin yaklaşık %75'i 2024'te Başkan Joe Biden'den başka birinin partiyi temsil etmesini istiyor. Amerikan ekonomisini nasıl idare ettiği konusunda ağır eleştiri altında olan Biden'in onay notları %30'un altına düştü. Salı günü yayınlanan anket demokratların sadece %25'inin yeniden aday olmasını istediğini ortaya koydu. %24'ü kazanamayacağını düşündükleri için yarıştan çekilmesini isterken %32'si tekrar Beyaz Saray'a dönmesini istemiyor.
Biden desteği genç demokratlar arasında en düşük seviyede. 45 yaşın altındakilerin sadece %18'i partilerinin 2024 adayı olarak 79 yaşındaki Biden'i tercih ediyor. New Hampshire Üniversitesi'nden yapılan ayrı bir anket, Granite eyaletindeki demokratların sadece %31'inin Biden'in 2024'te aday olmasını istediğini ortaya koydu. Bu ayın başlarında bir Yahoo News YouGov anketi Amerikalıların sadece 18'inin 2024 Biden kampanyasını desteklediğini ve %64'ünün karşı çıktığını ortaya koydu.
Amerika'da çekirdek enflasyon göstergesi Ekim'de tahminlerin altına kalırken kişisel harcamalar ivmelendi. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları Gerilerken devam eden başvurular Şubat'tan beri en yüksek seviyeye çıktı. Amerika Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre kişisel geriler Ekim'de %0.7 ile %0.4'lük tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları tahminlerine paralel olarak %0.8 arttı. Harcamalar önceki ay %0.6 artmıştı.
Kişisel tüketim harcamaları aylık %0,3, yıllık %6 oldu. Beklenti aylık %0,4, yıllık %6 artıştı. Önceki ay yıllık artış %6,3 olmuştu. Fed'in de yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi tahminlere paralel olarak yıllık %5 arttı. Aylık artış %0,2 oldu. Önceki ay %0,5 artış olmuştu. Beklenti %0,3'tü. Eylül verisi yıllık %5,2 yukarı yönde revize edildi. Fed Başkanı Powell, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının enflasyonun gittiği yeri daha net biçimde gösterdiğini ifade etmişti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı şiddet konulu araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre ülkedeki ateşli silah kaynaklı ölümler 2021'de son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Silahlı ölümlerin 2005'ten bu yana daha düşük oranlarda yükseldi ancak COVID-19'un da etkisiyle 2019-2021 yılları arasında %20'lik artış yaşandığına dikkat çekildi. Harvard Üniversitesi'nce yapılan araştırmada bireysel silahlanmanın hız kazandığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahla ölümlerin genel ölümler arasındaki payı incelendi.
Araştırmada ülkedeki silahlı ölümlerin 32 yıl içinde en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edildi. Kadın ölüm oranlarında ise erkek ölüm oranlarına göre daha fazla artış olduğu kaydedildi. Ülkede 32 yıl içinde 1 milyondan fazla silahlı ölüm meydana geldi. Silahla öldürülenlerin yaklaşık %14'ünü kadın olduğu, erkekler için bu oranın %45'e ulaştığı belirlendi. Ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinde ise siyahi kadın cinayetlerinin 2010'dan bu yana 3 kattan fazla yükseldiğini işaret edildi. Silahlı ölümlerin 2005'ten bu yana daha düşük oranlarda yükseldiği ancak COVID-19'un da etkisiyle 2019-2021 yılları arasında %20'lik artış yaşandığına dikkat çekildi. Araştırmada silahlı intiharların ise 2015'ten bu yana 2 kattan fazla arttığı da ifade edildi.
Beyaz Saray Kongre'den Ukrayna için 37.7 milyar dolar ek yardım talebinde bulundu. Beyaz Saray'dan Kongre'ye gönderilen resmi talepte Ukrayna'ya Rusya'nın işgali karşısında yardımcı olunabilmesi için 37.7 milyar dolarlık ek yardımın onaylanması istendi. Söz konusu miktarın 21.7 milyar dolarının savunma, 14.5 milyar dolarının da Ukrayna'ya doğrudan yardımları içereceği kaydedildi.
Ayrıca Ukrayna'ya nükleer güvenlik desteği, stratejik petrol rezervlerinin modernize edilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının edilmesi amacıyla 626 milyon dolar tahsis edilirken, paketten 900 milyon dolar da sağlık hizmetleri desteği olarak Ukraynalılara aktarılacaktır. Amerika, Ukrayna'ya savaşın başladığı Şubat'tan bu yana toplam 18 milyar dolarlık yardım sağladı. Bu süreçte ise Cumhuriyetçi temsilciler, silahların gönderilmesi ve bütçeler ayrılmasında sıkı bir denetim mekanizmasının oluşturulmasını talep etti.
Amerika'da Biden yönetimi aralarından Huawei ve ZTE'nin de olduğu 5 Çin şirketinden yeni telekomünikasyon ekipmanlarının ithalatını yasakladı. Biden yönetimi bu firmaların ürettikleri ekipmanların Amerika'nın ulusal güvenliği için kabul edilemez bir risk oluşturduklarını öne sürdü. Amerika aralarında ZTE'nin de olduğu 5 Çin şirketinden bazı telekomünikasyon ekipmanlarının ithalatını yasakladı. Amerikan Federal Komünikasyon Komisyonu Gözetim Güvenlik Ekipmanları Üreticisi Dahu Teknolog ve Güvenlik Kameraları Üreticisi Hangzhou Hikvision Dijital ve Telekom Şirketi Hightree Communications tarafından üretilen ürünlerin satış ve ithalatını yasakladı.
Amerika'da Biden yönetimi aralarında Huawei ve ZTE'nin de olduğu 5 Çin şirketinden yeni telekomünikasyon ekipmanlarının ithalatını yasakladı. Biden yönetimi bu firmaların ürettikleri ekipmanların Amerika'nın ulusal güvenliği için kabul edilemez bir risk oluşturduklarını öne sürdü.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli dizi sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoy.com'u takip edebileceğiniz görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde peri masallarının kahramanlarının çeşitli sihir ve büyü araçlarına sahip olduklarını ve bu araçları elde etme yöntemlerinin de farklılık arz ettiklerini anlattık. Ve yine dedik ki sihir ve büyü gücü veya aracını kazanmanın en önemli yollarından biri iyilik yapmaktır. Bunun yanında sihir ve büyü gücüne kavuşmanın bir başka yolu da Allah'ı hoşnut edecek amelleri ve dini inançları yerine getirmektir. İran toplumu dini kökenli ve dini kültüre sahip olan bir toplum olduğu için dua ve münacat, adak adamak, masum imamlara ve evliyalara tevessül etmek, İran peri masallarında bu amellerin harikulade gücüne vurgu yapılarak benzer duygu muhataplara aktarılır. Örneğin bir masalda masalın yoksul kahramanı unuttuğu bir adağı yerine getirerek büyük bir beladan kurtulur. İran peri masallarından bazı ruhani bir şahsiyet veya pir kahramanın rüyasına girer ve ona yol göstererek yardımcı olur. Bazen de bu masallarda kahramanın saf ve kalbi temiz olması dini şahsiyetlerce desteklenmesine sebep olur.
Peri masallarında sihir ve büyü aracına ulaşmanın bir başka yolu birinin bir işin veya bir şartın veya şartların yerine getirilmesi veya bir şeyin bulunmasına karşılık olarak öykünün kahramanına peşinde olduğu sihir veya büyü etkenine verir. Örneğin bir masalda derviş karakteri kahramanının atını ve kılıcına ondan alır ve yerine Süleyman sofrasını ve boynuzunu verir. Peri masallarında sihir ve büyü aracını elde etmenin bir başka yolu kahramanın tesadüfen bu etkeni veya aracı elde etmesidir. Örneğin bir masalda yoksul yaşlı adam saadet yumurtasını tesadüfen otların arasında bulur ve böylece bir oğlu padişah olurken bir başka oğlunun yastığının altında her gece para bulunur. Ya da bir başka öyküde çocuğu olmayan kadın tesadüfen bir nar tanesini bulur, yer ve bebeği olur. Thank you.
Peri masallarında masalın kahramanı bazen sihir veya büyü etkenini satın alır. Örneğin bir masalda kardeşler bir kitap, bir halı ve bir testi satın alır. Kitap gelecekten haber vermekte. Halı uçan halıdır ve testiden bir ölü üzerine su döküldüğünde ölü dirilmektedir. Ya da bir başka masalda kahraman üç hikmetli söz satın alır ve onları uygulayarak sorunların üstesinden gelir. Bazen de masalın kahramanı elinde sihir veya büyü aracı olan kimseyi kandırarak onu ele geçirir. Örneğin bir masalda genç kız devi evlenme vaadiyle kandırır ve canı bağlı bulunduğu şişeyi nerede sakladığını sorar. Gerçi bu masalda dev karakteri masalın kötü ve şer karakteridir ve başkalarına zarar vermektedir. Fakat canı bağlı bulunduğu şişenin yerini gösterdiği için bir nevi büyü etkenini bağışlayan karakter de sayılır.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Evet, geçen bölümde adamın birinin eşi ve kızı Şehribanu ile yaşadığını, Şehribanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Ve dedik ki, Molla Bacı Şehribanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehribanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi. Ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehribanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde eğirmesini istediğini anlattık. Ve dedik ki Şehribanu bunu yapamayınca sirke küpüne atıldıktan sonra sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Şimdi hep birlikte maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Ertesi gün henüz güneş doğmadan Molla Bacı bir bohça yerine 3 bohça pamuk hazırladı ve Şehribanu'ya verdikten sonra onun sarı inekle çöle yolladı. Kız yaptığı gibi onların ortasında oturdu ve pamukları eğirmeye başladı. Akşamüstü Şehribanu bir baktı ki 3 bohça pamuktan birini bile tamamlayamamıştır. Kalbi sıkıştı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. O sırada birden bir rüzgar esti ve pamukları savurdu, aldı, götürdü. Şehribanu ayağa kalktı ve pamukların peşinden koşmaya başladı ama yakalayamadı. Pamuklar bir kuyunun içine düştü. Şehribanu bağırıp çağırmaya başladı ve başına gelenlerden yakındı ve kendi kendine ''Vay başıma gelenler!'' Eğer Molla Bacı her gece dayak atıyorsa bu gece mutlaka şişle beni dağlayacaktır. O sırada sarı inek yaklaştı ve insan gibi konuşmaya başladı. Kızım korkma, kuyuya in. Orada bir dev oturuyor. Önce selam ver, sonra ne derse tersini yap. Çünkü devlerin işi terstir.
Sarı inek Şehribanu'ya devlerin davranışlarını baştan sona anlattı. Kız kuyuya indi. Kuyunun dibine vardığında karşısında büyük bir bahçe gördü. Bahçenin bir köşesinde bir dev yan gelip uzanmıştı. Şehribanu devi görür görmez yaklaştı ve sarı ineğin anlattığı gibi selam verdi. Dev de şöyle dedi. Ey kara gözlü, beyaz dişli, eğer selam vermemiş olsaydın seni bir lokma yapar yerdim. Şimdi anlat bakalım sen nereye, buralar nereye? Burası cesur ve güçlü insanların bile gelmeye cesaret edemediği bir yerdir. Sen neyin peşindesin? Şehribanu oturdu ve başına gelenleri tek tek deve anlattı. Dev şöyle dedi. Şimdi denileni yap. Kalk şu taşı al ve benim başıma vur bakalım. Şehribanu ise sarı ineğin anlattığı gibi tam tersini yaptı. Hızla deve yaklaştı, başını eteğine aldı ve okşamaya başladı.
Bu tepkiye şaşıran dev bu kez sordu. Söyle bakalım, benim başımı mı daha temiz, üvey annenin kimi? Şehbanu da gayet tabii ki senin başın daha temiz dedi. Dev şöyle dedi. Peki şimdi kalk şu kazmayı al, evimi yık. Şehbanu hemen ayağa kalktı, eline süpürge aldı, bahçe süpürmeye başladı. Dev sordu. Söyle bakalım, benim bahçem mi daha güzel, sizinki mi? Şehbanu şöyle dedi. Bizim bahçemiz sizinki ile kıyaslanamaz bile. Bizim bahçemiz barçıktan ve kerpiçten yapılmış, senin bahçense mermerden. Dev şöyle dedi. Şimdi git bulaşıklarımı kır. Şehbanu hemen gitti, bulaşıkları yıkadı ve ayna gibi parlattı. Dev sordu. Sizin bulaşıklar mı daha iyi, benimkiler mi? Şehbanu da gayet tabii ki sizinkiler daha iyi. Dev şöyle dedi, madem sen bu kadar iyi ve düşünceli birisin, hadi git bahçenin şu köşesine eğrilen pamuklarını al ve git.
Şehbanu devin gösterdiği köşeye gitti. Baktı ki pamukların hepsi ipe dönüşmüş. Yanında da birkaç torba altın duruyor. Şehbanu altınlara dokunmadı. İpleri aldı ve vedalaşmak için devin yanına döndü. Dev şöyle dedi, nereye bu aceleyle? Daha dur, çünkü henüz işim bitmedi. İpleri bırak, bu bahçeden ikinci bahçeyi ve ikinci bahçeden üçüncü bahçeye geç. Üçüncü bahçenin ortasından bir nehir akıyor. Git nehrin yanı başında otur. Ne zaman sarı su akarsa ona dokunma. Ama ne zaman kara su akarsa onu başına, gözüne ve kaşlarına sür. Beyaz su akınca da yüzünü beyaz su ile yıka. Şehbanu peki dedi ve ayağa kalktı. Üçüncü bahçeye geçti ve akan suyun kenarına oturdu. Kara su ile başını, gözünü ve kaşlarını, beyaz su ile yüzünü yıkadı. Ve vedalaşmak üzere devin yanına döndü. Dev de şöyle dedi. Ne zaman bir sıkıntıya düşersen bana uğra. Şehbanu teşekkür etti, ipleri aldı, kuyudan çıktı ve sarı ineğin yanına geçti.
Güneş batmış, hava kararmıştı ama Şehbanu baktı ki yorunu çok aydın görüyor. İyice etrafına bakındı. Baktı ki aydınlık onun yüzünden geliyor. Çünkü yüzünü beyaz su ile yıkadığında alnının tam ortasında bir ay doğmuştu, çenesinin ortasında da bir yıldız. Şehbanu kendi kendine eğer yüzündeki bu ay ve yıldızla eve dönecek olursa Molla Bacı onu iyice taciz edeceğini düşündü. Bu yüzden alnını ve çenesini bir başörtüsüyle iyice kapattı ve eve döndü ve ipleri Molla Bacı'ya verdi. Molla Bacı kızın nasıl bir günde bu kadar pamuğu eğirebildiğine şaşırdı. Bu yüzden işinde bir kusur bulmak için ipleri iyice karıştırmaya başladı. Fakat hiçbir kusur bulamadı. Bu yüzden de kıza eve temizlik yapmasını söyledi.
Aslında Molla Bacı kendi kendine Şehbanu'nun karanlıkta evde iyi temizlik yapamayacağını, böylece iyi bir bahane bulup ona dayak atacağını düşünmüştü. Fakat daha mutfağın kapısına varmadan bir baktı ki ortalık apaydınlık, sanki gündüz gibiydi. Şaşkına dönen Molla Bacı sessizce yaklaştı. Baktı ki Şehribanu'nun alnında ay, çenesinde yıldız, üstelik çok güzeldi. Güzelken güzelliği kat kat artmıştı. Molla Bacı Şehribanu'nun elinden tuttu, odaya götürdü ve sordu. ''Sana dayak atmayacağım ama sen de doğrusunu söyle, bu iş nasıl oldu?'' Saf bir insan olan Şehribanu tüm gördüklerini baştan sona Molla Bacı'ya anlattı. Molla Bacı bir şey demedi ve kendi kendine yarın çirkin kızını Şehribanu ile birlikte çöle yollamayı düşündü. Belki kızı da kuyuya inip güzel olur ve alnında ay, çenesinde yıldız doğardı.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.